Ayrım 11, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 128. Art Curtis'i binbir güçlükle bilgi sızdırmaya başladı. Craig Rüstungsberg şirketi içindeki muhbiri Hans Reuter artık bira bahçelerinde buluşmayı reddediyordu. Çok fazla insan oluyor diyordu. Çok fazla insan bizi birlikte görüyor. Eğer telefonda değil de yüz yüze konuşuyor olsalardı, Arthur sakin bir ifadeyle ellerini göbeğinde kenetler ve halden anlar bir ifade takılırdı. Oysa telefonda yapabileceği tek şey yatıştırıcı bir sesle ona mantık yolunu göstermek olacaktı. ''Ne hakkında konuştuğumuzu kimse bilemez, sana para verdiğimi kimse bilmiyor ki.'' ''Son defasında takip edildim.'' ''Emin misin?'' diye sordu Arthur Curtis sesindeki endişeyi yansıtmamaya çalışarak. Aslında Reuter'in ona Craig'in Amerika'daki Alman konsolosluklarını maaşa bağladığını açıkladığı son buluşmalarından sonra Curtis de acaba takip ediliyor muyum diye düşünmüş ve ofisine dönüş yolunu adam akıllı uzatıp peşindeki muhtemel takipçisini atlatmaya çalışmıştı. Ama şimdi gerçekten de öyle birisi olabileceğine inanıyordu ve bu kişi gerçekten çok usta olmalıydı. Craig'i takdir etmekten kendini alamadı. Onun varlığını anlamaları uzun sürmemişti. Curtis bu tehdidi bertaraf etmek için bir şeyler yapmalıydı. Ne var ki korku içindeki muhbirinin kafasında ona vereceği daha pek çok önemli bilgi vardı ve bu bilgi çok yavaş gelmekteydi.
''Kesinlikle eminim.'' dedi Reuter. ''Bildiğim kadarıyla bu telefon hattını da dinliyorlar.''
Berlin'in zıt yönlerindeki postanelerde bulunan jetonlu telefonları dinleyebilmek için sihirbaz olmaları lazım.
''Bunu yapıyorlarsa hiç şaşırmam.''
''Bir fikrim var.'' dedi Curtis.
''Artık fikir falan istemiyorum.'' dedi Hans Reuter ve telefonu kapadı.
Arthur Curtis yavaş adımlarla ofise döndü. Peşinde kimsenin olmadığına kanaat getirene kadar her zamanki önlemlerini iki kat arttırdı. Üst üste tramvay değiştirdi, pastanelere girip çıktı, vitrinlerde yansıyan görüntülere baktı. Paulin onun çalışma masasında oturmuş mektuplarına bakıyordu.
''Senin yatmış olman gerekirdi, çok geç oldu.''
''Yorgun değilim.''
''Yarın okulun yok mu?''
''Annemin ziyaretçisi var. Adam gece yarısına kadar evde olacak.''
''Akşam yemeğini yedin mi?''
''Aç değilim.''
''Bunu alsana.''
Curtis yolda her ihtimale karşı satın aldığı çöreği Pauline'e verdi ve kızın bunu aç kurtlar gibi yemesini seyretti. Ve o anda çok tuhaf bir şey oldu. Art Curtis bir anda müthiş korktu. Kendisi için değil, bu kız için. Ya bu adamlar onun izini bulur ve o sırada kız burada olursa? Kendisiyle işleri bittikten sonra bu zavallı kıza kim bilir neler yaparlardı.
''Titreşen resimler uzun bir zamandan beri var.'' diye karşı çıktı Van Dorn. Isaac Bell ona Bay Derbeke ve Clyde Lynch'in hikayesiyle konuşan filmler makinesini anlatmış, Lynch yeni bir makine yapana kadar Van Dorn dedektiflik şirketinin onu koruma görevini üstlenmesini önermişti. Ücret olarak da makineden gelecek kazançtan pay alacaklardı. Seslerin girmesiyle sinema filmleri artık titreşen resimler olmakla kalmayacak, duygulara da hitap edecek. Konuşan filmler makinesi bir devrim yaratacak.
Van Dorn omuz silkti.
''Bir keresinde Cincinnati'de bir konuşan film gösterisine katılmıştım. Adını da kinetofon gibi bir şey koymuşlardı. Reklamlarında şarkıların aktörlerin dudak hareketlerine tıpatıp uyduğunu iddia ediyorlardı. Oysa hiç de öyle değildi ve ne olduğu anlaşılmıyordu.''
''Eş zamanlama işin püf noktası.
Ayrıca bir de her zamanki gibi konuşan makinelere özgü o doğal olmayan gıcırtı vardı.''
Bay Derbeke ve Lynch amplifikasyon sorununu da çözdüklerini iddia ediyorlar.
''Bu önemli bir sorun. Detroit'te bir aktolog grubunu dinlemeye gittim. Zavallı bir oyuncunun sesi o kadar güçsüz geliyordu ki perdenin ötesine bile geçemiyordu. Ağzından çıkan her söz havada buhar olmuştu.''
''Bilet aldınız.'' dedi Bell. ''Konuşan filmleri görmek için birkaç kere para ödediniz. Demek ki böyle bir gösteri için talep var. Fakat şu anda uyguladıkları yol çok pahalıya mal oluyormuş. Mario'nun dediğine göre tipik bir aktolog grubu bir makinist, bir piyanist, şarkıcılar, bir yöneticiden ve perde arkasında taklit yapacak aktörlerle en az 8 kişiden oluşuyormuş.
Lynch'in konuşan filmler makinesiyle gösterilen film aynı anda 1000 tane salona dağıtılabilir. Film ruloları yemek yemez, uyumaz ve maaş istemez. Tıpkı tavaları otomatik olarak üretildiği için işçilere maaş vermek zorunda kalmayan bir tava fabrikası gibi.
Bell'in o güne kadar tanıdığı en inatçı ve eli sıkı iş adamı olan Van Dorn, işçi ücreti ödememe fikrini yüzünde bir tebessümle karşıladı.
İkna kabiliyetin yüksek Isaac, öyle bir anlattın ki sanki korumaya değer bir şey varmış gibi düşünmeye başladım.
Büronun sahibi kurucusu çenesini kaşıdı, düşüncelere dalmış bir ifadeyle telefonun almacıyla oynadı.
Ama Profesör Beiderbecke öldü dedi.
Clyde Lynch onun yokluğunda konuşan filmler makinesini yeniden yapabilir mi?
Beiderbecke onun çok zeki olduğunu söyledi. Alman ordusu da onun bunu yapabileceğine inanıyor. Keza Almanya konsolosluğu. Kaiser ordusunun sırf para için bu kadar uğraştığına inanmakta zorluk çekiyorum.
Haklısınız dedi Bell. Onlar tüccar değildirler, askerdirler. İşin içinde başka bir şey olmalı.
Van Dorn heyecanla başını salladı. Ne olduğunu öğren dedi. New York konsolosluğunda ne gibi bir gelişme olacağını izle. Ben de burada Washington'da iz süreyim.
Almanya Büyükelçisini Kozmos Kulübü'nde yemeğe davet etsenize.
Yarın davet ederim ama fazla ümitlenme. Ekselansları büyük ihtimalle böyle habis operasyonlardan habersizdir. Özellikle de askeri bir plansa.
Berlin'de Art'a yetki verecek misiniz?
Evet evet diye homurdandı Van Dorn gönülsüzce.
Her ödeme için sizin onayınızı alarak zaman harcamasa daha iyi olur.
Van Dorn yüzünü buruşturdu. Pekala tamam işte, gereken harcamaları yapmak için yetkilisin.
Hiç merak etmeyin, Art bir peniyi bile boşa harcamaz.
Şunu unutma, sizler Almanların ne işler pişirdiğini öğrenmeye çalışırken değerli genç dahimiz hedef tahtasında olacak. Onun güvenliğini sağlayın. Şu anda nerede?
Lipscher'in yanında.
Lipscher'de kim?
Gemide blokun başında bekleyen muhafız. Beklediğimizden de sıkı bir adammış.
Bell ayağa kalktı. Daggett'in genel müdürüyle konuşursanız ben sigorta yöneticisi kimliğimle devam edip Daggett, Staples ve Hitchcock şirketinin Lynch'in icadına yatırım yaptığı haberini yayarım. Böyle temkinli ve eski bir şirketin bununla ilgileniyor olması işi çok parlatır.
Daggett, Staples ve Hitchcock sinemacılarla takılıyorlar öyle mi?
Van Dorn bir kahkaha attı.
Şirketin kurucuları mezarlarında zıplayacaklar ama haklısın. Mümkün olduğu kadar uzun bir süre bizim bu işle alakamız belli olmasın. Masanın karşısında kim olduğunu bilene kadar elimizi göstermeyelim.
Ve o kişinin ne istediğini diye ekledi Bell şapkasını alıp kapıya yönelirken.
Nereye gidiyorsun?
Union istasyonuna. New Jersey West Orange'da Clyde Lynch'le buluşacağım.
Thomas Edison laboratuvarına mı gidiyorsunuz? Dişlerinizdeki dolguları kaptırmayın.
19. kısım.
Thomas Edison'ın New Jersey West Orange'daki kırmızı tuğlalı laboratuvar binasına geldiği zaman Isaac Bell çok şaşırdı. Edison'ın bilim adamlarının bu kadar genç olabileceği hiç aklına gelmezdi. Laboratuvarlarda Clyde Lynch gibi birçok parlak genç şık kıyafetleri içinde çalışmaktaydılar. Şaşırdığı başka bir şey de sıkı bir pazarlıkçı olduğu bilinen Edison'un bu kadar sıcak ve içten bir gülümsemeyle onu karşılamış olmasıydı. Gülerken ağzı kulaklarına varıyor, gözleri ışıldıyordu. Görevli bir memur onu ses geçirmez fonograf silindir odasına getirdiğinde çalınan piyanoyu duyabilmek için bu büyük mucidin neredeyse başını piyanonun kapağına yapıştırmış olduğunu görünce pek şaşırmadı. Edison'un sağır olduğunu herkes biliyordu. Bilim adamı ayağa kalkıp piyanisti zarif bir baş işaretiyle gönderdikten sonra Bell'e döndü ve yüksek ama cana yakın bir sesle
''Sakın sağır olmayın'' dedi. ''Hiç hoşlanmazsınız. Siz Bay Bell olmalısınız.''
Bell kendisine uzatılan güçlü eli sıktı.
''Ve siz genç dostum, Bay Bell'in telgrafında göklere çıkardığı Bay Lynch olmalısınız.'' Telgraf çekmeniz çok akıllıca bir hamle oldu Bay Bell. Telefonlarla aram hiç yoktur. Pekala lütfen içeriye girin ve oturun. Bana ne getirdiğinizi anlatın.
Clyde içinde çizimler ve büyük harflerle yazılı başlıklar olan bir resim defteri getirmişti. Thomas Edison onaylayan bir ifadeyle başını salladı.
Bu Bay Bell'in telgrafından da iyi diyerek sayfaları çevirdi. Konuşan filmler mi? Herkes bana konuşabilen filmler getiriyor. Ne var ki hiçbiri işe yaramıyor.
Clyde Lynch yüzünü mucide döndü ve yüksek sesle her bir kelime için dudaklarını abartılı bir şekilde hareket ettirerek yavaşça konuştu.
Bu makine çalışıyor. Deme yahu. Pekala göster bakalım nerede bu makine?
Lynch parmağıyla resim defterine vurdu, sonra da parmağını başına götürdü.
Burada. Neydi bu?
Clyde defterden bir sayfa açıp daha önce oraya yazmış olduğu kelimeleri gösterdi.
İlk makineyi kaybettik. Yenisini yapmak için bir laboratuvara, bir atölyeye ve paraya ihtiyacım var.
Bell genç adamın bu taktiğine hayran kaldı.
Kaybettim demekle neyi kastediyorsun diye yüksek sesle sordu Edison.
Clyde üstünde bir yangında yazılı sayfayı açtı. Bunu görünce Bell'in hayranlığı bir kere daha arttı. Beş parasız genç bilim insanı dünyanın en zengin ve ünlü mucidiyle gayet akıllıca konuşmaya başlamıştı. Edison dönüp Bell'e baktı. Kalın kaşlarının gölgesinde kalan gözlerindeki ifadeyi anlamak zordu. Ama Bell onun tavrındaki değişikliği fark etmişti.
Bay Bell dedi Edison aniden ciddileşerek. Sanırım birazdan başlayacağımız tamamen bilimsel konuşma sizin canınızı sıkabilir. Bay Lynch bu konuşan filmler makinesinin diğerlerinden neden farklı olduğunu açıklarken sizin için laboratuvarlarımda bir gezi ayarladım.
Çok düşüncelisiniz dedi Bell ayağa kalkarak. Çalışmalarınızı çok merak ediyordum.
Edison'un onu aradan çıkarmak istediği belliydi. Ama diye düşündü Bell, Clyde işi kendisi halledebilirdi. Üstelik bir sözleşme imzalamışlardı. Van Dorn avukatları görmeden Clyde hiçbir belgeyi imzalamayacaktı.
Görevli memur sanki kulağı kapıda bekliyormuş gibi içeriye daldı ve Bell'i Edison laboratuvarlarındaki standart tur için davet etti.
Bell kimyasal tesisleri, makine atölyelerini, laboratuvarları gördü. Depo odasında bir işçinin bir miktar deniz ayısı derisini tahrik kayışı haline getirişini izledi.
Galerilerden birinden bakınca Bay Edison'un iki katlı ofisini gördü.
Görevli Bell'e Edison'un mermer melek heykelini gösterdi.
Kırık gaz lambaları üstüne dikilen heykel yanmakta olan bir elektrik ampulünü tutuyordu.
''Bu nedir?'' diye sordu Bell. Kinetofon laboratuvarı tabelası olan bir kapının önünden geçerlerken, kapının üstündeki pencereden bakınca içeride yaşlıca sakallı bir adamın bir sinema projektörünü kablolar ve makaralarla bir fonografa bağlamaya çalıştığını gördü.
Joe Van Dorn'un kinetofonla ilgili hayal kırıklığını hatırladı.
''Bu nedir?'' diye sordum dedi görevliye.
''Sadece bir deney.''
''Görmek isterim.''
''Henüz görülecek kadar hazır değil.''
''Bence sakıncası yok.'' dedi Bell. Rehberinin itirazlarını aldırmadan kapıyı itip açtı.
Sakallı yaşlı adam başını kaldırdı ve şaşkınlık içinde gözlerini kırpıştırdı.
''Burada olmamanız gerekir.'' dedi görevli. ''Bu deney Bay Edison için çok önemli. Pek çok şey bunun gelişmesine bağlı.''
''Gidip Bay Edison'dan izin al.'' dedi Bell. ''Burada beklerim. Haydi git.''
Görevli isteksizce odadan gitti. Bell yaşlı adama dönüp, ''Tanıdığım bir adam bunlardan birini Cincinnati'de görmüş. Tamir ettiğiniz cihaz o mu?'' diye sordu.
''Tamir mi? Güldürmeyin beni. Bu hurda parçasını Tanrı bile tamir edemez.''
''Nesi var? Neden hurda?''
''Dinleyin. Adam bir elektrik düğmesine basınca makine duvara şarkı söyleyen bir kadının görüntüsünü yansıttı.
Aynı anda fotoğraf silindirleri dönmeye başladı. İki makineyi bağlayan kablolar vızıldayıp makaralar takırdarken fonograf borusundan bir kadın sesi yükseldi.
Tıpkı Van Dorn'un söylediği gibi tiz bir sesti ve çok gürültülüydü.
10 saniye sonra kadının sesi dudak hareketlerinin gerisinde kaldı.
''Görüntüyle eş zamanlı değil.'' dedi Bell.
''Hiçbir zamanda olmayacak.'' dedi yaşlı adam.
Şarkı bitti ama kadın hala söylemeye devam ederken borudan bir erkek sesi ''Ne kadar güzel sesiniz var.'' dedi.
5 saniye sonra görüntüye bir erkek girdi ve ağız hareketlerinden az önce duyduklarını söylediği belliydi.
Alçak sesle çalınan bir keman duyuldu. Bir süre sonra kemancı göründü.
''Bu şaka gibi.'' dedi Bell.
''Aslında dram olması gerekiyor.''
''Tamir edilemiyorsa neden üstünde çalışıyorsunuz?''
Çünkü Edison'un bana verdiği tek iş bu, dedi yaşlı adam kırgın bir ifadeyle. Benzer deneylerde çalışan genç işçileri var ama hepsi de beş para etmez. Neden başka yerde çalışmıyorsunuz? Yaşlı adam bana baktı, gözlerinde tuhaf bir parıltı vardı. Edison beni iflas ettirdi. Ödeyemeyeceğim kadar çok borçlanmıştım. Edison bütün borçlarımı üstlendi, ona borçluyum. Burada çalışmak zorundayım. Peki Bay Edison neden sizin işe yaramayacak bir şey üstünde çalışmanızı istiyor? Anlamıyor musunuz, dedi yaşlı adam. Bell adamın akıl sağlığından şüphelendi. Onun işlerine çomak sokacak yeni icatlar yapmamı engelliyor. En büyük icadımı çaldı. Şimdi de başka bir şey icat etmememi garanti ediyor. Ne icadı, diye sordu Bell adam için üzüntü duyarak. Pahalı olmayan bir gramofon icat ettim. Edison bunun taklidini yaptı. Kötü bir taklitti. Benimki daha iyiydi. Fakat Edison kendisininkini daha ucuza satarak piyasayı ucuz kopyalarla doldurdu. Adını fonograf koydu. İnsanlar bu tuzağa düştü budalalar ve daha ucuz olanı almaya başladılar. Ben de battım. Ne zaman oldu bu? Çok uzun zaman önce. Adamın yüzü gerildi ve bağırmaya başladı. Benimki çok güzel bir makineydi. O adam bir canavardır. Birden kapı ardına kadar açıldı. Bell'in rehberi yanında boksör tipli bir adamla içeriye girdi. Adamın belinde bir cop ve tabanca vardı. Pekala bayım, hemen buradan çıkın, diye hırlayarak Bell'in kolunu tuttu. Uzun boylu dedektif buz gibi bir ifadeyle yüzün ona döndü ve alçak sesle "Bırak," dedi. Adam elini çekti. "Beni Bay Edison'a götürün." Isaac Bell ses geçirmez kayıt odasına girdiğinde Thomas Edison gülümsemiyordu ve her zaman yüzünde neşeli bir ifade olan Clyde Lynch'in dudakları öfkeyle büzülmüştü. "Demek geldiniz Bay Bell, biz de görüşmemizi bitirmek üzereydik. Clyde, avukatınla görüşme fırsatını bulur bulmaz senden haber almak isterim. İyi günler baylar." Clyde'in yüzünde belli belirsiz bir gülümseme dolaştıktan sonra resim defterine iyi günler yazdı. ''Çizimlerini bana bırakır mısın?'' dedi Edison. ''Boş zamanımda incelerim.'' Clyde çizimleri ona verince Bell şaşırdı. Newark'a dönüş yolunda Clyde hiç olmadığı kadar sessizdi. Trolleybüsten inip Pensilvanya istasyonunda trene bindikten sonra Bell, ''Bay Edison makinen hakkında ne düşünüyor?'' diye sordu. ''Sanırım çok değerli olduğunu düşünüyor. Tabii bunu söylemiş değil.'' ''Ne söyledi?'' ''Bana bir laboratuvar tahsis etmesi karşılığında patentin bütün kontrolünü almak istiyor. Sadece üretim lisansını değil, yani bir başka deyişle buna sahip olmak istiyor.'' ''Çok katı koşullar.'' Clyde güldü. ''Ben bunu güven oyu gibi kabul ediyorum. Thomas Edison gibi akıllı bir adam bunu benden çalmak istiyorsa konuşan filmler servet değerinde olmalı.'' ''Onun kinetofonuna bir göz attım,'' dedi Bell. ''Pek bir yere varacakmış gibi görünmedi.'' ''Eş zamanlama için bütün mekanik yöntemler başarısızlığa mahkum,'' dedi Clyde kendinden emin bir ifadeyle. ''Profesör de ben de en başından beri iki ayrı makinenin eş zamanlı işlemeyeceğini anlamıştık. Daha iyi bir yol icat etmek zorunda olduğumuzu biliyorduk ve bunu yaptık. Daha iyi ve tamamen farklı.'' ''Planlarını Edison'a vermen tehlikeli değil mi?'' Clyde güldü. ''Ona sahte planları verdim.'' ''Gerçekten mi? Çok kurnazca davranmışsın. Hiç aklıma gelmezdi doğrusu.'' ''Ona profesörün elektrikli mikrofonu yerine bir akustik mikrofon notlarıyla senin laboratuvarda gördüğün kinetofona benzeyen bir eş zamanlama mekanizmasının çizimlerini verdim.''
''Benzeyen mi? Nereden biliyorsun?''
''Profesör ve ben dünyada buna benzer ne kadar seslendirme cihazı varsa inceledik. Fransız, Rus, Alman, İngiliz. Artı Edison'un başkalarından kopya ettiği her bir şeyi.'' Isaac Bell artık onun göründüğünden çok daha kurnaz olduğunu anlamaya başlamıştı. ''O halde Edison'un bugün yaptığı teklife şaşırmadın.'' Clyde Lynch iç geçirdi ve birden çok bezgin göründü. ''Şaşırmadım ama hayal kırıklığına uğradım. Profesör de ben de bu üstün vasıflı makinemizi görünce Edison'un bize onun dengiymişiz gibi davranacağını ummuştuk. Demek ki bu işi yalnız yapmam gerekecek.'' Isaac Bell gülümsedi. ''Pek yalnız sayılmazsın.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Karım Edison'la anlaşamaman ihtimalini düşünerek birkaç kişiyle görüştü. Korsan Kral adında bir bağımsız üreticiyle senin için randevu ayarladı. Bu adam Edison Trust'ü dışında sinema yapan kişilerin başında geliyor.''
''Eşin çok nazikmiş.''
Nazik'ten de ötesini destekliyor. Niyeti ilk gerçek konuşan filmi yapmak.
11. ayrımın sonu. Sayfa 139.